Ayrım 32, Sarıkamış Drama, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 299. 17. Tümen 24 Aralık gününü pek zor bir dağ yolunu aşmakla geçirmiş ve Nurşin köyünde gecelemişti. Enver Paşa bir emir göndererek tümenin 25 Aralık akşamına dek Sarıkamış önlerine varmasını istemişti. Harita üstünde Nurşin'in Sarıkamış'a uzaklığı 45 kilometre, şimdi Enver Paşa'nın karşısına büzülüp geciken tümenlere kızıp sinirlendiği Ateşbaşı'na uzaklığı 27 kilometreydi. Yani normal koşullarda 2 günlük yürüyüş mesafesi. Sağduyulu bir komutan karlı yollarda sürekli tırmanışın zorluğunu dikkate alarak bu uzaklığı en az 60 kilometre olarak hesaba katar, 3 günlük yol kabul ederdi. Enver Paşa bu 3 günlük yolu bir günde aşmasını emretmişti acımasızca. 28. tümen ise daha da gerideydi. Sonunda müjde yetiştirildi Enver Paşa'ya. 17. tümenin 50. alayı 22 saat aralıksız yürüyerek gelmiş ve ormanda gecelemeye geçmişti. Tümenin öteki alayları yoldaydı. 28. tümenden hala hiçbir haber alınamamıştı. Bu tümenin bütün gün yürüyerek Bardız'a varabildiğini ve geceyi Bardız'da geçirdiğini kimseler bilmiyordu. Bardız Enver Paşa'nın karargah kurduğu ateş başına 17 kilometre uzaklıktaydı. Çamurlu dağ eteklerindeki yamaçlarda ve ormanda zıplayan, titreyip duran savaşçılara 100 yıl gibi uzun geliyordu dakikalar. Yaşama umudunu henüz yitirmemiş olanlar zıplayarak, kollarını sallayarak, bedenlerini hareketsizlikten kurtaracak gücü bulanlar ya da cılız bir ateş başına sokulabilenler Tanrı'ya yalvarıyorlardı sabah olsun diye. Doğacak belli belirsiz kış güneşinin sıfırın altında 25 derecede fazla işe yaramayacağını biliyorlardı. Belki ayaz kırılır, belki soğuk biraz azalır diye umuyorlardı. Hem sonra hep kötü şeyler akla getiren karanlık ortadan kalkardı. Aydınlık insana güven veriyordu çünkü. Sonunda hiç bitmeyecek sanılan gecenin ucu göründü, ortalık ağardı. Enver Paşa, General Bronsart von Schellendorf ve öteki karargah subayları dürbünlerini gözlerine dayayıp Sarıkamış'ı gözlemeye başladılar. Güneye doğru bakılınca sisli çamurlu dağ ormanlarının içinde ve ön planda Çerkezköy görülüyordu. Çerkezköy'ün gerisinde ise Sarıkamış, taştan yapılmış tren istasyonu, Rus kışlaları ve uzun kuleli kilisesiyle Sarıkamış yeni bir kış sabahına uyanıyordu. Kışlaların ve evlerin bacalarından yükselen açık mavi dumanlar kasabanın çekiciliğini arttırıyordu. Türkiye'ye gönderilecek askeri malzeme için başka bir ulaşım yolu arayınız. 26.12.1914 G.V. Yagov. Alman Dışişleri Bakanı Gottlieb von Jagow bu sabah bakanlık yetkililerine verdiği kısa yazılı emirde böyle diyordu. Enver Paşa'nın Kafkasya, Mısır ve İran yollarına sürdüğü birliklerin kangren olmuş cephane sorununun çözümü için başka bir ulaşım yolu gerekliydi. Osmanlı İmparatorluğu savaş endüstrisinden yoksun olduğundan uzun sürecek bir savaşı sonuna dek götüremezdi. Almanlar Enver Paşa'ya söz vermişlerdi. Silah ve cephane yönünden sürekli destekleyeceklerdi. Destek demir yoluyla ve Bulgaristan üzerinden yapılacaktı. Ne var ki olaylar Enver Paşa'nın tasarladığı gibi gelişmemiş, Bulgaristan Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında savaşa girmemişti. Sonra dostça da davranmamış, yansızlığını ilan ederek topraklarından askeri malzeme geçişini yasaklamıştı. Almanya ile demiryolu bağlantısı kesilince Tuna Irmağı üstünden küçük gemilerle ulaşıma başlanmıştı. Tuna Romanya topraklarında Karadeniz'e dökülüyordu. Uluslararası su yolu olduğundan yansızlığını ilan eden Romanya ulaşıma ses çıkaramıyordu. Savaşın başındaki çoğu iyimser varsayımlar gibi Avusturya-Macaristan ordularının kısa zamanda Sırbistan'ı savaş dışı edeceği varsayımı da gerçekleşmemiş, Sırbistan'ın ezilmesi şurada dursun, Sırp birlikleri Tuna Irmağı yakınlarından bile uzaklaştırılamamıştı. Sırplar tekneleri topa tutmuşlar, daha sonra ırmağa mayın döşeyerek trafiği tümüyle kesmişlerdi. Almanlar Türkiye'ye ulaşmak için son çareye başvurmuşlardı. Bu Macaristan üzerinden Romanya'nın Köstence limanına uzanan demir yoluydu. Oradan deniz yoluyla İstanbul'a ulaşılacaktı. Tek sakıncası Karadeniz'deki Rus donanmasıydı. Küçük teknelerle Ruslara sezdirmeden İstanbul'a ulaşım yapılabilir, büyük gemiler ise Yavuz'un korumasında İstanbul'a, hatta Trabzon'a gidebilirdi. Bu kez de Romenler askeri amaçlarla demir yolunun kullanılmasına izin vermiyorlar, daha doğrusu yansızlıklarını ilan ettiklerini ileri sürüyor, buna karşılık pazarlık kapısını açık bırakıyorlardı. Romanya Başbakanı Ion Bratianu, Orta Avrupa'dan Köstence Limanı'na yapılan ulaşımın Avusturya'nın Schenker firmasının tekelinde olduğunu vurgulayarak ulaşımdan Romen şirketlerine de pay verilmesini ve askeri malzemenin Romen vagonlarıyla taşınmasını ön koşul olarak ortaya koyuyordu. Başbakan ayrıca malzemenin Romanya topraklarından geçmesi karşılığı bol miktarda ilaç verilmesini istiyordu. Romanya Maliye Bakanı E. Costinescu ise cebini doldurmanın derdindeydi ve alacağı rüşvetle ilgili görüşmeleri yapmakla sekreteri Alexandrini'yi görevlendirmişti. Alman Dışişleri Bakanı G.V. Jagow bu sabahki yazılı emriyle başka bir ulaşım yolu arayınız derken örtülü olarak pazarlıkları çabuk bitirin demek istiyordu. Karlı dağlarda Sarıkamış'a varmak için didinen Mısır ve İran yollarına düşen Türk savaşçılarının yazgısı dönüp dolaşıp Avrupa'daki ulaşım şirketlerinin pazar paylaşma sorununa, Romanya'daki hastaların ilaca kavuşturulmalarına ve Roman devlet adamlarının alacakları rüşvetlere bağlanmıştı. Beklenen gün gelip çatmış, bunca yitik, bunca eziyetle Kafkasya kapılarını açacak saldırı ve kuşatma planının düğüm noktası Sarıkamış önlerine gelinmişti. Ne var ki bu geliş hazırlanan plana hiç de uymuyordu. Sarıkamış Enver Paşa'nın önünde duruyordu. Kasabayı alınca muradına ermiş olacak, fakat planlanan kuşatma hareketi gerçekleşemeyecek, ana birlikleri Aras Irmağı kuzeyinde olan Rus ordusunun Kafkasya, daha doğrusu Kars yönüne çekilme yolu kesilmiş olmayacaktı. Çünkü böyle bir hareket için büyük bir kuvvete gerek vardı. Nitekim planda 48.943 savaşçıdan oluşan 10. kolordu ile 36.784 savaşçıdan oluşan 9. kolordunun birlikte, yani 85.727 kişilik bir kuvvetle kuşatmanın yapılması öngörülmüştü. Şimdi Enver Paşa dürbünüyle seyrettiği Sarıkamış'ı almayı ve kuşatmayı gerçekleştirmeyi 9. kolorduyla yapmayı istiyordu. Gel gör ki bu kolordunun yarısı bile elinin altında değildi. Donuklar bir araya toplanır, arkadaşlarının feryatları sürüp giderken subaylar da birliklerini toparlamaya çalışıyordu. Geceyi nerede geçirdikleri belli olmayan savaşçılar birer ikişer ormandan, kuytuluklardan, yamaçlardan çıkarak yolda toplanıyorlardı. 29. tümenin 3 alayı ve 17. tümenin 50. alayı yürüyüş düzenine girmişlerdi ki geriden aynı tümenin 51. alayı göründü. Bu alay dün sabahtan beri kısa molalarla 24 saate yakın yol yürümüş, geceyi de yürüyerek geçirmişti. Şimdi adım atacak gücü kalmamış bu bitkin insanlar da Sarıkamış'a saldıracaklardı. Saldırı sabah saat 7.30'da başladı. Dün gece geri çekilen Rusların Çerkezköy'ün kuzeyindeki ormanın batı yakasında iki topla mevzilendikleri görülüyor. Belirtilerden toplam savaşçılarının bir alay gücünde olduğu seziliyordu. Alaylar araziye yayılıp ilerlemeye başlayınca Ruslar şiddetli tüfek ve makineli tüfek ateşi açtılar. İki Rus topu da gerideki Türk topçuları üzerine şarapnel yağdırıyordu. Topçu taburu komutanı Binbaşı Hamdi çaresizlik içinde kıvranıyordu. Kendi topları, namlusu ve kundağı ayrı ayrı hayvanlar sırtında taşınan kısa menzilli dağ toplarıydı. Rus toplarına ulaşamıyordu mermileri. Bu yüzden topçu düellosuna girişemiyordu Binbaşı Hamdi. Yapabildiği mermilerinin yetişebildiği yerlerdeki Rus piyadesini dövmekte. Buna karşılık Rus topçuları serbestçe atışlarını düzenliyor, bir Türk topçularına, bir ilerleyen piyadelerine mermi savuruyordu. Bu sırada Enver Paşa ve yanındaki Alman subaylarının Çerkezköy yönünde at sürdükleri görüldü. Toplu hedef bulan Rus topçuları onlara da ateş açmıştı. Dağ toplarının yanına gelince Enver Paşa binbaşı Hamdi'ye emretti. Topların yerini değiştirerek ilerleyin, karşıdaki dereye ateş açın. Binbaşı Hamdi dünkü tutarsız emri anımsadı, çattık belaya der gibi iç geçirerek yanıtladı. Düşman ateş ediyor, çok zarar görürüz paşam. Amaç gösterdiğiniz dereyi ateş altına almak ise buradan da döveriz. Enver Paşa ileri sürülen gerekçeye sinirlenmişti. Sertçe emrimi yerine getirin dedi. Binbaşı Hamdi şiddetli topçu ateşi altında emrin ne dereceye kadar güvenle yerine getirilebileceği konusundaki kaygılarını dile getirmeyi düşündü bir an. Sonra vazgeçti. Uyarıları daha fazla sinirlendirmekten başka işe yaramayacaktı. Topçularını emretti. Top bindir. Dağ toplarının namluları, kundakları, cephane sandıkları hayvanlara yüklendi, yola düşüldü. Topların yakınına sokulmak istediğini sezen Rus topçusu ateşini yoğunlaştırdı. Şarapneller açıkta bindirilmiş halde ilerleyen dağ topları üstünde patlıyor, Enver Paşa'nın gözleri önünde ağır yitikler veriliyordu. Birinin kundak, ötekinin namlu hayvanı vuruluyor, yedek hayvan olmadığından top elden çıkıyordu. Topçu erleri birer ikişer karların içine yıkılıyor, şehit ve yaralılar geride bırakılarak yürüyüş sürdürülüyordu. Henüz bir şarapnel tanesine hedef olmamış talihliler, hayvanları kırbaçlayarak, koşum kayışlarından çekerek bir an önce bir sırtın arkasına ulaşıp kurtulmak istiyorlardı. Albay Arif Enver Paşa'nın yanına gelerek selam verdi. Açıkta ayakta durarak durumu açıkladı. Paşa Hazretleri, 86. Alay Komutanı Binbaşı Ali Agah'tan aldığım rapora göre alay cephesine rastlayan dere yamaçları çok diktir ve şiddetli düşman ateşi altındadır, tırmanmak zordur. Verdiği yanlış kararla dağ topçularının nasıl telef olduklarını gören Enver Paşa bu kez diretmedi. Alaylar daha batıya yanaşarak Kötek Sarıkamış yolunu kesmek üzere şiddetle ilerlesinler. Topları da makineli tüfek gibi kullanmak üzere ileri aldırın dedi. Albay Arif saldırının dik yamaçtan tatlı meyilli araziye kaydırılmasına sevinmişti. Fakat dağ toplarını makineli tüfek gibi kullanmak üzere ileri alınması ne demekti? Topları makineli tüfek gibi bir kar yığınının arkasına gizlemek, mevzilendirmek kolay değildi ki. Çabucak görülür, düşmanın piyade ve topçu ateşiyle kısa zamanda yok edilirdi. Toplar top, makineli tüfekler makineli tüfekti. Her birinin kullanılış biçimi, yeri, görevi, etkisi belirli kurallara bağlanmıştı. Birini ötekinin yerine kullanmak silahların yapısına da ters düşüyordu. Topçunun yeri piyadenin gerisiydi. Albay Arif görüş bildirmenin gereksiz olduğunu biliyordu. Baş üstüne dedi, selamlayarak ayrıldı. Topları ileri alalım. Sağ kalan topçu sağlam top kalırsa makineli tüfek gibi kullanmayı deneriz diye düşünüyordu. Albay Arif tümen karargahına dönünce binbaşı Ali Agah'ın şehit olduğunu öğrendi. Boşalan komutanlığa karargah subaylarından binbaşı Mehmet Ali'yi atayarak hemen alayı başına gönderdi. Topçuları da daha ileri sokulmalarını emrettikten sonra çarpışmaların yoğunlaştığı kesime yöneldi. Ağaçları siper ala ala ön hatlara yaklaştı, çevreyi gözetlemeye koyuldu. Ormanın genişlediği yerde Sarıkamış Vadisi'nin karşılıklı iki yamacında mevzilenen Türk ve Rus birlikleri birbirlerine şiddetli ateş açmışlardı. Tüfeklerin namlularından incecik soluk mavi dumancıklar dağılıyor, karlara değen mermiler küçük ak bulutlar kaldırıyordu havaya doğru. Yamaçlardaki lekesiz karlı alanı su yüzüne çarpan iri yağmur tanelerinin yarattığı kabarcıklar gibi mermiler kaynatıyordu. Bir patırtı, bir uğultudur gidiyordu. Yanlarına vardıkları erlerin bazılarının hedef aramadan, nişan almadan ulu orta kurşun sıktıklarını gördü Albay Arif, onları uyardı. Telaşlanmadan ve dikkatle ateş etmelerini söyledi. Gerçekte erlerin yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Dondurucu soğukta çıplak ellerle ateş etmek kolay değildi. Tüfeklerin namlusu incecik buz tabakasıyla örtülmüş, mekanizma kolları kas katı kesilmişti. ısıtsın diye eldiven niyetine ellerine sardıkları paçavralarla, kumaş parçalarıyla değil ateş etmek, tüfekleri bile zor doğrultabiliyorlardı. Tetik çekebilmek için paçavraları çözünce kısa zamanda soğuk uyuşturmuştu parmaklarını. Boş kovanı çıkartmak ve namluya yeni mermi sürmek amacıyla mekanizma koluna el atınca kolun buz gibi çelik topuzu ellerine yapışıyor, avuçlarının derisini söküp alıyordu. Yarı donmuş parmaklarla yüzülmüş avuç içleriyle nişan almak, hedefi göz gez arpacık doğrultusuna getirmek ve tüfeği hiç kımıldatmadan tetiği çekmek oldukça zordu. Arada bir tüfeği karların üstüne bırakıp elleri ağıza yaklaştırarak hohlamak da pek işe yaramıyordu. Sıcak nefesle parmaklara ulaşan buhar nemlendirdiği yerde kılcal buz kristalciklerine dönüşüyordu hemen. Çerkezköy'ün kuzeyinden Sarıkamış tren istasyonu yönünde saldıran 17. tümenin iki alayı da Rusların yan hücumuna ve kuvvetli topçu ateşine uğramıştı. Enver Paşa Sarıkamış'ta Rusların topu olmadığını emrinde açıkça belirtmemiş miydi? Bu toplar da nereden çıkmıştı? İlerleme durmuş, birlikler bulundukları yerlerde tutulmaya çalışıyorlardı. Karşılık görmeyen Rus topçuları rahatça düzenleme ateşi yapıyor, sonra uzaklardan Türk savaşçılarının üstüne ölüm kusuyorlardı. Top mermilerinin düştüğü yerden fırlayan insan biçimleri rüzgarın önüne katılmış kuru yapraklar gibi savruluyor, birbirlerinin üstüne devrilip kalıyorlardı. İçlerinden ayağa kalkıp sağa sola koşmaya niyetlenenler bir iki adım atamadan yere yıkılıyordu. Canlılık belirtileri gösterenler son bir gayretle sürünmeye yelteniyor, karların üzerinde kanlı izler bırakarak biraz ilerledikten sonra onlar da oracıkta yüzü koyun hareketsiz kalıyorlardı. Akşama doğru saldırının tümüyle durduğunu gören Enver Paşa iyice kızmıştı. Beklenmedik bir emir daha verdi. "Kolordu tümen ve alay komutanları askerin önüne düşecek ve mutlaka ilerlenecektir." Alay ve tümen komutanları zaten en ön hatlarda çarpışmaları yönetiyorlardı. Enver Paşa bunların bir manga komutanı gibi öne fırlamasını istiyordu. Orta çağlardan bu yana kolordu büyüklüğündeki birliklere komuta edenlerin ön saflarda çarpıştığı görülmemişti. Bir kolordu komutanı önde çarpışırken kolorduyu kim yönetecek, gerekli kuvvet kaydırmalarına, karşı saldırılara, zorunlu geri çekilmelere kim karar verecekti? Bütün komutanların askerin önüne düşmesi de sonucu değiştiremedi. Yoğun Rus topçu ve makineli tüfek ateşleri aman vermiyordu. Yitiklerin giderek arttığını ve bir adım ilerlemenin olanak dışı olduğunu anlayan 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Enver Paşa'ya öneride bulundu. "Paşa Hazretleri, saldırı için elimizdeki kuvvetin yeterli olmadığı görülüyor. Yedek kuvvetimiz de kalmadı. Yeniköy yolu ile bu yolun güneyindeki Çamurlu Dağı işgal edecek herhangi bir düşman kuvveti gerimize engel olabilir. Yedekte birliğimiz olmadığı için oraya kaydırma yapamayız. İzin verirseniz dağınık perakende erleri toplayalım, birlikleri düzene koyalım. Yarın sabaha karşı yeniden saldırıya geçelim." Enver Paşa bu görüşü kabul etti ister istemez. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, Rusları kuşatıyorum derken kuşatılma tehlikesi belirmişti. Gel gör ki bu erteleme Alman subaylarının hiç hoşuna gitmemişti. Büyük bir fırsatın kaçırıldığını sanıyorlardı. Son bir gayretle Sarıkamış alınabilecekken bu fırsatın kaçırılmasına Türk ordusunun savaş yeteneğinin azlığının ve komutanların inançlı olmayışının yol açtığına inanıyorlardı. 3. Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze'nin pek dışa vuramadığı görüşüne göre 1914 yılının Alman birlikleri olsaydı saldırı başarıya ulaşır, ertelemeye gerek kalmazdı. Dipnot: Felix Guze savaştan sonra İsviçre'de yayımlanan her sınıftaki subaylar ve savaş sanatı araçları için aylık dergide anılarını tefrika biçimde yayımlamıştır. Felix Guze savaş sırasında ileri sürmediği görüşlerini anılarında dile getirmiştir. Sarıkamış kuşatma harekatına katılan Türk savaşçıları 1914 yılı Alman ordusunun kışlık giysileriyle donatılmış olsalardı, Enver Paşa'nın ve Albay Hafız Hakkı'nın akıl almaz çılgınca tutumlarına rağmen savaşma yeteneklerini koruyabilirlerdi. Alman savaşçıları yün fanilalar, kalın yün çoraplar, kaba kumaştan yapılmış uzun kaputlar, deri çizmeler, ısıtıcı eldivenler ve boynu koruyucu atkılarla donatılmışlardı. Alman savaşçıları devletlerinin verdiklerine ek olarak kendi paralarıyla satın aldıklarıyla da soğuğa karşı dirençlerini arttırma olanağına sahiptiler. Gazete ve dergilerde koruyucu malzeme reklamlarından geçilmiyordu. Örneğin Froschkönig, yani kurbağa kral marka ayakkabı boyalarını üreten firma piyasaya yeni bir yağ çıkartmıştı. Reklamlarda Frosch Fett adıyla anılan bu yağ çizmenin üstüne sürülünce çizmenin derisi yumuşuyor, su geçirmiyor, ayağı sıcak ve kuru tutuyordu. Türk savaşçıları böyle bir yağa ihtiyaç duymuyorlardı. Bazı subayların dışında kimsenin çizmesi yoktu çünkü. Ta Hititlerden bu yana biçimini değiştirmemiş çarık giyiyorlardı.
32. Aynanın Sonu, sayfa 306.